Ayrım 6. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi, yardımcı doçent doktor Pınar Şafak, sayfa 54. Diğer görme yetersizliği türleri, katarakt. Katarakt, gözün içinde bulunan doğal lensin saydamlığını kaybederek opaklaşmasıyla oluşur. Kişi net göremez ve renklerde soluklaşma olur. Katarakt, ilerleyen yaşlarda görünmekle birlikte çocukluk çağlarında ya da doğuştan da olabilmektedir. Çocuklukta geçirilen yaralanmalar, metabolik bozukluklar ve enfeksiyonlar gibi nedenlerle de meydana gelebilir. Erken dönemde tespit edilip tedavi edilmezse kalıcı görme kaybı, şaşılık ve kontrolsüz göz hareketlerine neden olur. Annenin gebelik döneminde geçirmiş olduğu enfeksiyon, gebelikte kullandığı ilaçlar başlıca nedenlerindendir. Albinizm, kalıtsal bir hastalıktır. Genel albinizmde deride pigment yani boya maddesi melanin yoktur. Saçlar kar beyazıdır. Gözün irisi pembe, tam ortadaki göz bebeği kırmızıdır. Işığa aşırı duyarlılık ve astigmata neden olur. Görme keskinliği azalır, kırılma kusurları, merkezi görme kayıpları, şaşılık ve nistagmus görülebilir. Nistagmus, göz kürelerinin hızlı ve düzensiz olarak hareket etmesidir. Bu durum gözlerin bir nesne üzerine odaklanmasını güçleştirir. Şaşılık, strabismus. Göz kaslarındaki sorun nedeniyle her iki gözün içe veya dışa dönük olması durumudur. Bu nedenle gözler aynı nesneye odaklanamazlar. Düzeltilmezse beyin iki görüntü oluşmasını engellemek için gözü baskılar ve bunun sonucunda baskılanan gözde göz tembelliği oluşur. Nistagmus. Gözlerde sağa sola, yukarı aşağı veya dönme tarzında titreşimler meydana gelmesine nistagmus denir. Objeler üzerinde odaklaşmayı güçleştirmekte, baş dönmesi ve mide bulantısına neden olmaktadır. Çocuk bu hareketleri kontrol altına alamaz. Görme keskinliğinde azalma, katarakt, albinizm, glokom ve göz sinir tabakası bozukluklarını işaret edebilir. Titremeler zamanla düzelebileceği gibi kalıcı da olabilir. Göz tansiyonu glokom. Glokom her yaşta görülebileceği gibi doğuştan da olabilir. Glokomun başlıca nedeni göz içindeki basıncın yüksekliğidir. Daha bebeklik döneminde ışıktan etkilenme, gözde sulanma, gözleri kısma ve kırmızı gözün yanı sıra kornea dediğimiz gözün saydam tabakasının büyümesi gibi belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Göz içi basıncı yüksek seyretmeye devam ederse korneada çatlaklar oluşur. Göz sinirinde de çukurlaşma meydana gelir. Erken müdahale edilmediğinde körlüğe yol açan ciddi bir bozukluktur. Kolobom. Kolobom, gözle ilgili herhangi bir oluşumun göz kapağı, retina, iris gibi doğumsal gelişim kusurudur. Genelde yarık şeklinde kendini gösterir. Her zaman yarık olarak kendini göstermeyebilir. Daha çok göz oluşmasındaki kusurları, eksiklikleri ifade eder. Koloboma tek taraflı ya da çift taraflı olabilir ve iristen retinaya kadar gözü tutabilir. Kalıtsal bir rahatsızlıktır. Görme üzerindeki olası etkileri, azalan keskinlik, fotofobi, göz yuvarlağının istem dışı sallanması, şaşılık, ayrıca eğer retinaya sıçrarsa alan kaybı oluşur. Kataraklar, kırılma kusurları ve derinin algılanmasında sorunlar oluşabilir. İleriki dönemlerde glokoma gelişebilir. Prematüre retinopatisi, ROP. Eğer bebek gelişimini tamamlamadan yani 40 haftadan önce doğarsa prematüre olarak kabul edilir. 2500 gramdan az doğan bebeklere ise düşük doğum ağırlıklı bebek denir. Normalde bebeklerin gözlerindeki damarlar doğuncaya kadar gelişmeye devam eder. Erken doğan bebeklerde bu gelişme tamamlanmadığı için doğumdan sonra tamamlanır. Bazen göz bu işi hızlıca tamamlar, bazen de prematüre bebekleri yaşatmak için yüksek konsantrasyonlarda verilen oksijen bu işi hızlandırır. Bu da doğal işlemlerin atlanmasına neden olur ve gözün gelişimi eksik tamamlanır. Gecikmeden fark edilir ve tedavisi yapılırsa düzeltilebilir. Aksi takdirde ciddi görme yetersizliğiyle sonuçlanır. Retinitis pigmentosa, gece körlüğü tavuk arası. Kalıtsal göz hastalıkları arasında en sık rastlananıdır. Fotoreseptör hücrelerin bozulmasıyla ortaya çıkar. Küçük yaşlarda fazla belirgin olmayan hastalık, yaş ilerledikçe kendini iyice göstermeye başlar. Farklı seyirler gösteren tipleri mevcuttur. Loş ışıkta görme azalması ve karanlığa uyumun bozulması ya da görememe şeklindedir. İlerleyen evrelerde görme alanı çevreden başlayarak daralır ve merkezi görme iyi olabilir. Ancak merkezi görmenin bozulduğu ve gündüz görüşünde azaldığı durumlar görülebilir. Serebral görme yetersizliği ve kortikal görme yetersizliği. Serebral görme yetersizliği, Cerebral Vision Impairment, CVI ve kortikal görme yetersizliği, Cortical Vision Impairment, CVI terimleri beyindeki bir hasar ya da zedelenme, nörolojik görme kaybı, beyindeki zedelenme nedeniyle görme kaybı, travmatik beyin hasarı nedeniyle oluşan görme yetersizliği gibi sonucu oluşan görme yetersizliğini tanımlamak için kullanılır. Görme sürecinin yani görsel bilginin alınması ve işlenmesi sürecinin %40'ının beyinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Eğer beyinde gerçekleşen bu süreç bir şekilde kesintiye uğrarsa beynin görme sistemi gözün gördüğü şeyi anlamlandıramaz ve görme yetersizliği ile sonuçlanır. Serebral görme yetersizliği ya da kortikal görme yetersizliği ile sonuçlanan bu durumun görmeyi nasıl etkilediğinin anlaşılması, görmeyi değerlendirecek ve eğitsel önerilerde bulunacak eğitimciler için bilinmesi gereken önemli bir durumdur. Serebral görme yetersizliği nedir? Serebral görme yetersizliği, Cerebral Vision Impairment, CVI, beynin özel görme bölümündeki durumdur ve bu durumda bağlantı hasar görmüştür. Göz ve gözün işleyişi normaldir. Buna rağmen görme yetersizliği oluşur. CVI'li çocuklar gerekli görme yeterliliğine sahiptir fakat gördükleri şeyi anlamlandıramazlar. Birçok vakada görmedeki hasar daha kötüye gitmez. Hatta çocuk büyüdükçe ve görmesi uygun şekilde çalıştırıldıkça görme gelişebilir. Serebral görme yetersizliğinin CVI'nin nedeni nedir? Serebral görme yetersizliği, beyindeki görme bölümünün zarar görmesiyle görülen bir durumdur. Bu zedelenme için birçok farklı neden vardır. Genellikle anne karnında olur. Anne karnındayken beyindeki bu zedelenmenin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bazen bebeğin içinde bulunduğu gebelik kesesinin enfeksiyon kapması buna neden olur. Bazen de zor doğum sırasında bu durumla karşılaşılabilir. Prematüre bebekler hasara daha yatkın olurlar. Ancak bu sorunları yaşayan birçok bebekte görme ya da beyinde hasar görünmeyebilir. Çocuk doğduktan sonra görmesini etkileyebilecek beyin hasarının başka birçok sebebi vardır. Enfeksiyon, menenjit, ensefalit gibi. Genetik ve kalıtsal durumlar. Beyindeki fazla suyu boşaltma sırasında oluşan hasar, hidrosefali. Ciddi kafatası zedelenmesi, felç. CVI'li çocuklar ne çeşit görsel güçlükler yaşarlar. CVI görmeyi birçok yolla etkiler. Beynin görme bölümünün tamamı ya da bir kısmı farklı derecelerde hasar görmüş olabilir. Beynin birçok bölümünde çok fazla hasar varsa görme çok zayıf olabilir. Bununla birlikte çocuk hareketli ve parlak ışığı görebilir. Tamamen körlüğe neden olan beyin hasarı nadirdir. Eğer beynin sadece bir bölümünde küçük çapta bir zarar varsa görme problemi daha az olabilir. CVI'li çocukların yaşadıkları görme problemleri. Çevrede dolaşma, nesneleri tanıma, yakın objelere odaklanma, hızlı göz hareketleri, görme alanı kaybı. Beynimizde gözden beynin arkasına görme merkezine geldikten sonra görsel bilgi iki ayrı kola ayrılır. Birinci sistem çocuğun güvenli ve hızlı bir şekilde çevrede dolaşmasına hizmet eder. Aynı zamanda nesneleri almasına, darbelerden ve düşmekten kaçınmasına hizmet eder. Bu görsel sistem vücuda etrafta nasıl dolaşacağını söyler ve nerede sorusunun cevabını veren görsel bilgiyi taşır. Bu sistem arka akım, dorsal stream olarak adlandırılır. Arka akım hasar gördüğü zaman karşılaşılan güçlükler. Düşmeden merdivenleri kullanmak, sendelemeden kaldırımda yürümek, ileri uzanmak ve bir bardağı sapından tutmak. Arka akım hasar gördüğünde aynı anda birçok farklı şey görmekte de güçlükler görülebilir. Bunun anlamı karışık desenli bir halıda oyuncağı bulmak ve uzak mesafede bir sürü şeyin arasındaki belirli bir şeyi görmekte güçlükler yaşamaktır. İkinci sistem çocuğun yüzleri, nesneleri ve yerleri tanımasına hizmet eder. Ön akım, ventral stream adı verilen bu sisteme ne sorusunun cevabını veren görsel bilgiyi taşır. Bu sistemin hasar görmesi, bildik yüzleri tanıma, çok tanıdık, her gün kullanılan objeleri tanıma, çok iyi bilinen bir yerde yolunu kaybetme sorunlarına yol açar. İyi bir görmeye sahip görünen CVI'li bir çocuğun diğer birçok görme problemi olabilir. Daha önce gördüğü şeyleri hatırlamakta güçlük, Zihninde gördüğü şeylerin imajını oluşturmakta güçlük. Bazı çocuklar görmelerini kullandıklarında diğerlerine göre daha çabuk yorulurlar. Bunun anlamı görme yetenekleri zaman zaman değişebilir. Okumada güçlükler, bu farklı nedenlere de bağlı olabilir. Zihniyetli çocuklar yakındaki objelere odaklanmakta güçlük çekerler. Zihniyetli çocuklar gözlerini hızlı hareket ettirmekte güçlük çekerler. Görme alanı kaybı. Görme alanı beynin hangi bölümünün zarar gördüğüyle ilişkilidir. Beynin sağ tarafı sol taraftaki görmeyi, sol tarafı ise sağ taraftaki görmeden sorumludur. Eğer beynin sağ tarafı zarar görmüşse sol tarafı görmek mümkün olmayacaktır. Aynı şekilde beynin arka üst tarafı görsel alanın alt tarafını görmekle sorumludur. Beynin bu bölümü zarar gördüyse çocuk dümdüz ileri baktığında zemindeki şeyleri göremeyecektir. Kortikal görme yetersizliği. Bazen kortikal görme yetersizliği CVI terimi serebral görme yetersizliği CVI terimi yerine kullanılmaktadır. Bu terimler birbiriyle ilişkili olmakla birlikte birbirinden ayrılması gereken terimlerdir. Kortikal görme yetersizliği teriminin sınırlılıkları vardır. Çünkü kortikal görme yetersizliği görsel korteksten başka diğer alanlarda da zarara neden olan görmedeki işlev bozukluğunu tam anlamıyla tanımlamaz. Algısal ve bilişsel işlev bozuklukları olan çocukların serebral işlemleme problemleri olabilir ki bu görme yetersizliğini ve kortikal görme yetersizliğini yani kendine has görsel ve davranışsal özellikleri olan kortikal bozukluğu göstermez. Sonuç olarak kortikal görme yetersizliği daha geniş bir terim olan serebral görme yetersizliğinin alt kümesi olarak düşünülmelidir. Kortikal görme yetersizliği nedir? Kortikal görme yetersizliği görsel kortekste arka görme yollarında ya da her ikisinde de hasar oluşması nedeniyle görülen görme yetersizliği olarak tanımlanmaktadır. Kortikal görme yetersizliği gözle ilgili bir sorundan çok beyinle ilgili bir sorundan kaynaklanan görme yetersizliğidir. Göz sağlamdır ve işlevini yerine getirmektedir. Ancak sorun gözün gördüklerinin beyin tarafından işlemlenmesindendir. Nedenleri beynin oksijensiz kalması, hidrosefali, beyin travmaları ve hasarları, menenjit, sitomegalovirüs, hamilelikte annenin ilaç kullanması, erken doğum, doğum anı travma, serebral palsi, epilepsi yani SARA olarak belirtilmektedir. Kortikal görme yetersizliği olan çocukların karşılaştıkları görme sorunları nelerdir? Kortikal görme yetersizliği olan çocuklarda görme kaybı derecesinde görme alanı kaybında farklılıklar ve görsel performansta dalgalanmalar görülmektedir. CVI'li çocuklarda görülen ortak davranış özelliklerinden birkaçını şu şekilde sıralayabiliriz. Görme gün içerisinde bile değişkenlik gösterir. Bir an görsel dikkatlerini verebilirken diğer bir anda görsel dikkatlerini vermekte güçlük çekerler. Renk görme genelde normaldir. Merkezi görmeden çok çevresel görme eğilimi vardır. Bir cismi iyi görmek istedikleri zaman gözlerinin kenarı ile bakarlar. Görmek için orta hat nadiren tercih edilir. Görsel dikkatleri sınırlıdır ve çevrelerine karşı görsel merakları yokmuş gibi görünebilirler. Kalabalık olan ya da görsel karışıklık sergileyen durumlarda görmede güçlük yaşarlar. Nesneyi görmek için gözüne yaklaştırma ya da yanına gitme eğilimleri vardır. Bu görülecek şeyi büyütmek kadar çevresel karışıklığı azaltmak amacıyla da yapılır. Bazıları ışığa duyarlılık gösterirken bazıları da ışığa bakmak isterler. Hatta ışığa duyarlı olanlar bile ışığa bakma eğiliminde olabilirler. Erişme tepkisinde uzağa erişme tepkisi gösterebilirler ya da insanın yüzüne gözlerini dikip bakabilirler. Çok duyulu tepkilerini yönetmede ve motor tepkileri ihtiyaca göre ayarlamada güçlükleri vardır. Nesneye erişme tepkisini ya da çevrede bağımsız dolaşmayı olumsuz etkileyen derinlik algısı problemleri vardır. Basamak, kaldırım kenarı yüksekliklerini algılayamayabilirler. CVI'li birçok çocuk öğrenmede 3 boyutlu nesnelerden 2 boyutlu çizim ya da resimlere geçmede güçlük yaşarlar. Hatta tanıdıkları resimleri farklı çevre ya da durumlara genellemede güçlükleri vardır. Basılı materyalleri okuyan birçok kişinin görme gücü normale yakın olsa bile büyük puntolu yazılara ihtiyaçları vardır. Yazıları algılamasında tutarsızlık vardır. Saati saatine uymaz. Basılı materyalleri kullandıklarında görsel dikkat süreleri kısadır. Bu görsel sembollerdeki karışıklığın yanı sıra görmek için çok çaba sarf etmenin sonucudur. Hareket ederken görmeyi kullanmakta ya da hareketli nesneyi görmede güçlükleri vardır. Tanıdıkları insanları bile görsel olarak ayırmada güçlükleri vardır. Çalışma ve dikkatlerini devam ettirme süreleri çok kısıtlıdır. Görmede kesintiler olduğu ve zorlandıkları için çalışmaya konsantre olmaları ve sürdürmeleri güç olabilir. Bilmedikleri ortamlarda rahat dolaşabilirler. İlk keşfetme duygusu olarak nesneye dokunmayı tercih edebilirler. Birbirlerine yakın konumlanmış objeleri ve resimleri görme zordur. Nesne ile zemin ayrımını yapma zorluğu yaşayabilirler. Yüksek kontrast tercih edilmelidir. Bazen görme ilk görüntünün beyne ulaşmasından çok sonra gerçekleşmektedir. Bunun için nesneyi görmeler için yeterli süre verilmelidir. Sık sık ışık kesilmesi yaşarlar. CVI'li çocukların işlevsel görme değerlendirmesi. Kendine has görme ve davranış özellikleri olan bu çocukların işlevsel görme değerlendirmesi de özen istemektedir. CVI'li çocuğun görme değerlendirmesi için de önerilen, her zaman yapılan işlevsel görme değerlendirmesidir. Ancak CVI'li çocuk için yapılacak işlevsel görme değerlendirmesi, CVI'nin özelliklerine dayandırılarak yapılandırılmalıdır. Bu değerlendirme şunları içerir. Göz doktorunun raporunun incelenmesi. Aile, öğretmen ve çocukla mümkünse yüz yüze görüşme yapılmalı. Sınıfta, evde, çevrede ve diğer doğal ortamlarda doğrudan gözlemler yapılmalı. CVI'nin özelliklerine göre görsel davranışların doğrudan değerlendirilmesi, renk tercihi, hareket ihtiyacı, görsel karışıklıkta yaşanan güçlük, görsel değişikliklerde yaşanan güçlük, uzak görmede yaşanan güçlük, ulaşma tepkisinde güçlük, ışığa bakma ve amaçsız göz hareketleri, normal olmayan görsel refleksler, görsel gecikme. Çocuğun görsel performansında çevrenin etkisini değerlendirmek, olası çevresel uyarlamalar ve materyallere karar vermek ve bağımsız hareket amaçlarını belirleyebilmek için çevresel değerlendirmeye yer verilmelidir. Eğitsel öneriler. Kortikal görme yetersizliği olan bir kısmı aynı zamanda başka yetersizlikten de etkilenmiş olabilir. Hangi duyu sisteminin öğrenciye kesin bilgiye ulaştırdığını belirlemek ve sonra da bu sistemle görsel becerileri birleştirmek oldukça önemlidir. CVI'li bireylerle çalışırken görsel karışıklık önlenmelidir. Basit görsel figürler sunulmalıdır. Tekrarları ve rutinlere yer verilmelidir. Görsel bilgiyi desteklemek için diğer duyulardan da yararlanılmalıdır, alınmalıdır. Görsel uyaran hakkında bahsetmek, ona dokunmasını sağlamak gibi. Basit resim ve şekillerin renk kodlaması, resim ya da şekli tanıma için ilave bir veri sağlar. Okuma materyallerini hazırlarken görsel bilgileri ve mekan objelerini belirleyecek kontrast yaratan kağıtlar ve fosforlu kalemler kullanılmalıdır. Sayfadaki bir objeden diğerine nasıl geçildiği parmakla gösterilmelidir. Yorgunluğu, aşırı gürültüyü ve diğer rahatsızlıkları azaltmak, görsel performanstaki dalgalanmaları en aza indirgeyebilir. Öğrencilerin yaptıkları işe daha iyi odaklanmalarını sağlamak amacıyla ışığı söndürmek ya da dağılan ışık kullanmak gerekli olabilir. Ağır ve çoklu yetersizlikte görme yetersizliğinin öğrenmeye etkisi. Ağır ve çoklu yetersizlik görme yetersizliğini içeriyorsa, bu çocuklar için eğitim programı hazırlamadan önce görmenin öğrenme üzerindeki etkisini anlamamız gerekir. Görme çevremizdeki dünya ile bağ kurmamızı, nesnelere, kavramlara ve fikirlere anlam vermemizi sağlar. Gören çocuklar taklit ve gözlem yoluyla öğrenebilirken, görmeyen çocuklar bunu yapamazlar. Aynı zamanda tesadüfi öğrenmede de görme önemli rol oynar. Örneğin gören bir çocuk akranlarını izleyerek sek sek oynamayı öğrenir. Oyunun kuralları hakkında büyüklerine ya da daha büyük arkadaşlarına sorular sorarlar. Fakat genellikle gözlem ve taklit yoluyla sek sek oynama becerisini geliştirirler. Görme yetersizliği olan öğrenciler için ise sek sek kurallarını ve oyunda geçen kavramları öğrenmelerinde ailelerin, öğretmenlerin ya da akranlarının yardımları gerekebilir. Hatta öğretimin birçok evresinde diğerlerinin fiziksel desteğini ve uyarlamalara ihtiyaç duyabilirler. Görme yetersizliği olan açya çocukların öğrenme özellikleri şu başlıklarda toplanmaktadır. Becerileri genelleme. Birçok ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuğun becerileri genellemede güçlükleri olduğunu daha önce de belirtmiştik. Görme yetersizliğinin eşlik ettiği durumlarda da özellikle doğuştan görme yetersizliği olan çocuklar bir bağlamdan diğer bağlama kazanılmış becerileri transfer etmede güçlük gösterirler. Örneğin eğer öğrenci dişlerini fırçalamayı okulda belli bir diş fırçasıyla öğretmenin eşliğinde öğreniyorsa, evde, banyoda, annesinin varlığında evdeki diş fırçasıyla dişlerini fırçalamada güçlük yaşayacaktır. Soyuta karşı somut öğrenme. Çocuklar keşifler, gözlemler ve ilk deneyimlerle çevrelerindeki dünya hakkındaki kavramları geliştirirler. Soyut fikirleri ya da kavramları anlamak görsel ipuçları ve tesadüfi öğrenme aktiviteleriyle gerçekleşir. Örneğin, gören bir çocuğa annesi portakal suyu paketini buzdolabından çıkarıp kapağını açıp bardağa koyup çocuğa verir. Bu işlemi birkaç kez izleyen gören çocuk bir dahaki sefere kendisi bu işi yapabilir. Ancak görme yetersizliği olan, ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuğun ağzına portakal suyu değene kadar ne olduğunu bilmeyecektir. Görmeyen bir çocuk her gün yaptıklarınızı görerek bilgi edinememektedir. Dikkat süresi ve dikkatin dağılması. Görme yetersizliği olan açya çocuklarla çalışacak öğretmenler, öğrencinin beceriyi öğrenmek için hazır olup olmadığına karar vermelidirler. Aynı zamanda öğrenmenin olduğu çevrenin de dikkati dağıtmayan, uygun davranışı sürdürmeyi olanak veren çevre olmasını ve bir beceriyi sürdürmede öğrencinin yeteneğini etkilememesine de dikkat etmeleri gerekmektedir. Görme yetersizliği olan açya çocukların yüksek sesten, floresan lambanın sesinden, sınıftaki görsel karışıklıktan az görenler için aynı yerdeki diğerlerin konuşmalarından dikkatleri dağılabilir. Bir aktiviteden diğerine geçişte işitsel, dokunsal, görsel ipuçlarını önceden hazırlamış olmak da dikkatin dağılmasını önleyebilir. Bununla birlikte unutulmamalıdır ki açça çocukların görsel, işitsel ya da dokunsal bilgiyle aşırı yüklenmesi çalışmayı reddetmesine ve dikkatini verememesine neden olabilir. İşitsele karşı görsel öğrenme. Görme yetersizliğinden etkilenmiş çocukların en etkili öğrenme yolunun işitsel yol olduğunu varsayarız. Ancak görme yetersizliğinden etkilenmiş açça çocukların işitsel algılaması da gecikmiş olabilir. Duyabilirler ama işitsel bilgiyi işlemede, işitsel hafızada ve yönergeleri takip etmekte güçlük yaşarlar. Bu durumda az gören öğrencilerin görsel yolla da öğrenebileceği hatırlanmalıdır. Bu öğrenciler genellikle bilgiyi yorumlamada görsel ve işitsel becerileri birlikte kullanabilirler. Dokunsal savunmaya karşı dokunsal keşfetme. Birçok görme yetersizliği olan açça çocuklar bazı dokulara ve yiyeceklere karşı toleranssız olurlar. Aslında bu şeftaliye dokunamayan bireylerde de görülen duruma benzerdir. Eğer şeftaliye dokunamıyorsanız ve zorla dokunmanız istense ne hissederdiniz bir düşünün. Sizler yetersizlikten etkilenmemiş birçok beceriye sahip bireyler olarak bunu zor da olsa tolere edebilirsiniz. Ama açça çocuklar için bu zorlama olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu sonuçlar hastaneye yatma ve travmatik tıbbi deneyimlere kadar gidebilir. Bu öğrenciler sıklıkla hiçbir fiziksel kontak olmadan önce çevrelerindeki bireylerin farkında olmalı ve güven duymalıdırlar. Aynı zamanda insanlar ve aktiviteleri önceden tahmin edebilmeleri için günlük rutinler oluşturmak gerekir. Pasif öğrenmeye karşı aktif öğrenme. Çocuklar bireysel farklılıklarına göre farklı özellikler sergilerler. Bazı öğrenciler daha pasif ya da utangaçtır. Buna karşılık diğerleri daha aktif ve dışa dönüktür. Bu kişilik özellikleri şekillendirmede çevrelerinin onlara tutumlarının etkisi oldukça büyüktür. Görme yetersizliğinden etkilenmiş açça çocuklar, ailelerinin, öğretmenlerinin ve çevrelerindeki diğer kişilerin düşük beklentileriyle ve sürekli yaptıkları destekleriyle pasif ve kendini idare edemeyen aciz bireylere dönüşürler. Bu durum daha önce de bahsettiğimiz gibi öğrenilmiş çaresizlik durumuyla sonuçlanabilir. 6. ayrımın sonu sayfa 65.